Ayrım 13, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 151. Her kadın kendi içindeki azgın ateşe doğru koşar. Sevgi günahı ne kadar yakınsa ateşi de o kadar azgın olur. Kulağının birini aklının ucunda kaynayan söz kalabalığına, diğerini de Abbas'a ayıran Esad dayı iki taraflı kemik bir tarakla bir yaratılış hatası olduğuna inandı, uzamış kır sakalını tarıyor, kendisine anlatılan gerçek yaşam öykülerinden sonuçlar çıkarmaya çalışıyor, Hayriye verilen Selma adlı kadının da yakında intihar edeceğini düşünüyordu. Bir ara aklını anlatılanlardan kopardı, insanlığın toplu olarak intihar etmesi durumunda yaşamın ferahlayıp ferahlamayacağına taktı. Huzursuzluk akıldan kaynaklanıyor, çıkan her huzursuzluk yeni huzursuzluklar yaratıyor, aklı ifade ediyor ve geliştiriyordu. Aniden ayağa kalktı, göz bebeklerinde yoğunlaşan ışık zıt ve türdeş eğilimleriyle yüzündeki habis yıkıntıya, sükunete ve avaza yayıldı. İç fırtınasına hakim olamamış, pupası pruvası dört yönü yıkılmış bir adam gibi misafirlerine, oğullarına ve küçük karısına bakındı.
Yani anladığım şu ki ortada büyük bir mesele var, kadın meselesi var. Senin sevdiğin kadın, adı neydi? Diye dik dik Abbas'ı süzdü.
Selma dedi Hurşit.
Ha Selma, senin sevmediğin bir adama gitti. Yel esti, yaprak düştü.
Taradığı sakalını sol avucunun içine aldı. Dünyanın her yerinde her zaman cereyan eden lüzumsuz ve büyük bir işle karşı karşıya olduğunu düşündü.
Aslında sen o kadının içinde azgın bir ateştin. Soyu belli olmayan bir ateş. Kadın sana kaçacaktı. Bir yerde hata ettin. Kadının içindeki ateşi deştin. Kendini deştin. Ama unutma ki her kadın kendi içindeki azgın ateşe doğru koşar. O ateşin deşilmesini de istemez. Bu bir cinayettir desem yanlış olur. Bu bir ayettir. Bu aynı zamanda günaha bir yakınlıktır. Sevgi günaha ne kadar yakınsa ateşi de o kadar azgın olur. Selma dediğiniz o kadın büyük kadındır. Bunu aklınızın bir yerine yazın. O kadın yakında canına kıyacak. Sende bir resmi varsa bana getir.
Yok dedi Abbas.
Benim anamın anası Zarafet de büyük kadındı. Gece gündüz ibadet ederdi. Sevdiği kadınlarla sevmediği kadınların adlarını gece gündüz zikrederdi. Mircan, Hatice, Sürmeli, Cennet, daha bir yığınat. Beyninin dibinde ruhunun bir köşesinde kendisini rahatsız eden ne kadar ilim varsa hepsini ibadetle uyutur, huzura kavuşurdu. Söylenenlere bakılırsa gençken yaşlı anasının ölümünü dört gözle beklemiş. Yaşlandığı zaman da hep kendi oğlunun gözlerine bakmış. ''Benim oğlum benim ölümümü dört gözle bekliyor.'' demiş. Kendi öz oğluna düşman kesilmişti.
Pencerenin önüne gitti, canlılar ve cansızlar arasındaki farkı bir çırpıda silen ve yağmurda yıkanarak günahlarından arınan karanlığı zevkle süzdü.
''Rüzgarlı ışıklı bir yağmur var. Ben canlarına kıyan kadınların saçlarını bu yağmura benzeterim.''
Sustu, yağmuru dinledi.
Aç gözlü insanlar tepelere fenerlerle yerleştiler gene, ağlarını gerdiler. Denizden gelen ıslanmış, ağırlaşmış bıldırcınları yakaladılar. Bu karanlık, bu yağmur kıyamet kadar bıldırcın getirdi Zonguldak'a. Zavallı kuşlar, kendilerini evlerin ışıklı pencerelerine vurdular, bahçelere düştüler, yakalandılar, tavalarda kızartıldılar. Bıldırcın katibi dedikleri bir kuş var, leyleğe benzer. Bu mübarek kuş ıslanan, dara düşen bıldırcınları kanatlarının altına alır korur. Yağmur geçtikten sonra da kanatlarını açar, azat bu uzat, yarın ahirette beni gözetler, bıldırcınları serbest bırakır.
Yeniden sustu, geldi Abbas'ın karşısına oturdu. Abbas tutunduğu gerçeği söylemeye hazırlanırken yutkundu.
Bu dünyada her şey boş değil mi Esad dayı?
Esad Abbas'ın sesini ömrünü gökteki kuşları saymakla geçiren Muşuk Ali'nin sesine benzetti. Soru sahibinin yüzündeki yakıcı gerçeği merakla incelerken elektrikler söndü. Karanlık ocağın çınar alevini dikkat merkezi haline getirdi. Esad'ın küçük kadını karanlığı fırsat bilerek kafasındaki kırmızı fesi düzeltti, çatmasını çözdü, kaynatılmış defne suyu ile yıkadı, parlak siyah saçlarını fesin altında topladı.
Çatmasını Fes'in üzerinden geçirerek yeniden sardı. Diri toparlak kalçasını kaldırdı. Sergenden aldığı kandili ocak alevinde yaktı. Duvardaki yerine yerleştirdi. Doğrudur dedi Esat. Bu dünyada her şey boştur. İyi ki de boştur. Boş olmasaydı hayat bu kadar güzel olmazdı. Saman yemezlerden bir Musa vardı. Bu adam seferberlikte bir tayyarenin attığı bir bombayla iki bacağından oldu. Köyüne döndüğünde bu felaketi döne döne herkese anlattı. Musa'nın oğlu Muşuk Ali o günden sonra gökyüzündeki kuşları saymaya başladı. Her neyse uzatmayayım. Geçen sene bu Muşuk Ali boş bir iş yaparken, yani gökteki kuşları sayarken, İhsan Soyak'ın askerleri adamı yakalayıp Karadon'da ocaklara soktular. Çalışmaya mükellefsin dediler. Adam seferberlikten bu yana gökteki kuşları saya saya yaşamış, hayatı gökyüzüyle geçmiş. İşe başladığının ilk ayı gündüz 15 saat yer altında çalışmış, gece de yer üstüne çıkmış. Adam tam bir ay gökyüzüne doğru dürüst bakıp kuş sayamamış. Bir ayın sonunda ocaktan çıkmış, gökyüzüne hasretle bakarken iki tayyare görmüş, lambası elinden düşmüş. Ben görmeyeli bütün kuşlar tayyare mi oldu demiş, ocağa kaçmış. O kaçışla da delirmiş. Hurşit'in yanı başında oturan ve babasının ermiş olduğuna inanan Esad'ın büyük oğlu Ahmet, "Sonunu iyi dinleyin," dedi. "Muşuk Ali ocakta anadan üryan soyunmuş," diye sürdürdü Esad. "Kazmanın sapını apış arasına almış, demiri arkada, sapı önde." Gülümseyenleri sakalını sıvazlayarak süzdü. Kuyu başındaki evvela emniyet yazısı aklına gelmiş. Evvela emniyet diye diye dışarı atmış kendini. Koşmuş kömür harmanına gelmiş. Orada bulunan bir kömür yığınının tepesine çıkmış. Herkes hayretten şaşa kalmış. Harmancılarla oradan geçenler etrafında toplanmışlar. Kartiye şefi Bahadır, "Delirdin mi? İn oradan, hemen üzerini giyin," demiş. Muşuk Ali apış arasında iki eliyle tuttuğu kazma sapını şefe doğrultmuş. "Çekil sürme kabamın altından," demiş. "Kabamı çekersem akan kömürün altında kalır, boğulursun." Yakalayıp nezarete atmışlar, temiz bir sopa çekmişler. Bir aylık yevmiyesinin de yandığını söylemişler. Bu delirmiş diye çıkışını verip evine göndermişler. Esat'ın büyük kadını Kara Hürü, kafasında üst üste yığılan ve anlatılmayı bekleyen olayların yarattığı sıkıntıyla esnedi. Yüzünü küçük kadına çevirerek, "Kalk malayı ısıt, ortasına oy, bir topak yağ koy, getir sür önlerine yesinler," dedi. "Bu adamı dinleyen herkes acıkır." Esat iğneli sözlerini her gün duyduğu için ciddiye almadı Hürü kadını. Çubuğuna bir sigara yerleştirip kav çakmağıyla yaktı. "Yani demem o ki, Zonguldak'ın dibine kazma kürekle ancak 100 senede inebildiler. Çıka çıka Muşuk Ali çıktı. Her iş boştur ama her işin bir hoş yanı var." Kalaylanmış bakır bir tepsi içinde önlerine konulan malayı topluca yemeye koyuldular. Elektrikler yandı. "Bu malayın üzerine biraz keş ufala," dedi Esat içinden kadınlara lanetler okuyarak. Küçük acıların küçülttüğü küçük kadın Fadime emri yerine getirdikten sonra kandili söndürdü. Üst kattan Esat'ın ortanca karısı Şükriye indi. Kadının sırtında altın ve yeşimden işlenmiş mücevherli kitap kapaklarını andıran el dokuması yün bir cepken vardı. Kadın bu cepkene anasını anımsadığı, karnı ağrıdığı ya da gece mısır tarlasına giren ve sabaha kadar tıka basa yiyen bir mandayı hayal ettiği zaman giyiyordu. Cepkenin sihirli bir güce sahip olduğuna, anasının karnını davul gibi şişirerek öldüren habis bir urdan kendisini koruyacağına inanıyordu. Misafirleri görünce irkildi. Misafirler insana minnacık gözleriyle değil, benzindeki nekahet sarılığıyla bakan sıska kadını sezdirmeden süzdüler. Kadın sabahtan beri içinde kaynayan, bahane arayarak boşalmayı arzulayan cinleri dilinin ucunda topladı. Misafirleri tek tek süzdükten sonra, "Başına topladığın adamlarla ölmüş kadınları konuşma Esat," dedi. "Yeter, polis gene gelir götürür seni. Bunu gümüşten reşmeli atın da yok ki binip kaçasın. Polisin içinde sır vermez bir karanlık var. O karanlıkta da kıyamet kadar künyesiz insan var. O insanların arasına karıştın mı sen de künyesizleşirsin."
"İnsan künyesiz doğar, masumdur. Künyeyle suçlu olur."
Esat'ın iç geçirişine duymadık Aden. Hazırladın o yeni defteri dergelene gösterme. Dün Karadayı'ya da gösterdin. Karadayı'ya göstereceğine kendi kıçına gösterseydin. İnsan hiç ona güvenir mi? O Maraza Mahmud'un kardeşidir. Maraza Mahmud da Çuhacı Coşkun'un oğludur. O Coşkun ki dünyayı tepti mi keçeye, sivriltti mi külaha çeviren bir adamdı. Ben sana kaç kere onlardan uzak dur dedim. Onların soyu ellemeder, küllemeder, deryadaki balığı iblise satar. Onlar beladır, sen de belasın. Yeter, kendinden uzaklaş biraz. Kadınlarına genellikle yumuşak davranan Esat, büyük ve ortanca oğlunun anası olduğu için Şükriye'ye diğerlerine nazaran daha yumuşak davranıyor ve içinden daha çok küfrediyordu. Geçmişte çatıştığı insanların kendisine söyledikleri kötü sözlere karşı kendi içinde durmaksızın söz üreten ve bunları zaman zaman da mırıldanarak dışarı vuran Şükriye gibi söz ustası dişli bir kadının karşısında başka türlü davranması da mizacıyla çelişirdi Esat'ın.
Kendini üzme Şükriye, hastasın, keyfine bak.
Kendimi nasıl üzmeyeyim Esat? Evde ne gaz, ne tuz, ne şeker, ne de pamuk yağı kaldı. İnsan bu yoklukta nasıl bakar keyfine? Bu beni rahatlatan bir yokluk değil, inmeli, kötürüm bir yokluk. Havuzlu kahvede hep yek oynayanları seyretmekten vazgeç Esat. Kendi canına kıyan kadınları konuşmaktan vazgeç. Onlar bu dünyaya değer vermediler. Bu dünyada yaşayanları da değer vermediler. Kendi insanlığına biraz hürmet et Esat. Git hangi eşeğe sorarsan sor, ölmek istemez. Izgaralı saç mangalının üstüne çinko cezveyi sürseler, içine de biraz dibek kahvesi atsalar dilin açılır. Nargileni fokurdata fokurdata konuşursun. Canına kıyan kadınları met edersin akşama kadar. Yeter! Bir çingene çocuğu kadar olamadın. Onlar hiç değilse boyunlarına sabun kutuları asarlar. Çarşı çarşı gezer sabun satarlar 10-15 kuruşa. İpe dizilmiş kırmızı halka şekeri satarlar, kına satarlar, çapul satarlar, şapka, balık, kömür, ne varsa satarlar. Bağırmaktan çeneleri yorulur. Ben o çocukların yorgunluğuna saçlarımı süpürge ederim. Sen ne yaparsın? Hiç. Oturur anca çene çalarsın. 5 kuruş versem, git tuz al, getir desem, o 5 kuruşla gider sinemaya girersin. Tarzan filmi seyredersin. Gelir onu 2 günde bu evde anlatırsın. Ben bu davarlara acırım. Hiçbiri sana sabredemedi. 4'ü de çatladı. Ölsen, tohum olsan, bu çatlaklardan birine düşsen yeşermezsin. Sen nasıl bir insansın?
Misafirler kafalarını çevirip duvarları, çatlakları süzdüler.
Ben Bakırcılar Köyü'nden Hasan Efendi'nin kızıyım. Ama sen Bakırcı Galip'in oğlu değilsin. O rahmetli adamın şimşir çukur tokmağının bakıra nasıl indiğini anlamamışsın. Bakırın o tokmağa karşı nasıl sertleştiğini hiç anlamamışsın. Sen insan olsaydın gönül gözüyle bakar anlardın. Başını çevirir bakırı ateşe sokan, suya sokan, yumuşatan o mübarek ele muhabbetle bakardın. Bakırcı Galip'in yüzü tokmağını vura vura çukurladığı bakır bir leğendi. Sen o terlemiş bakır leğeni ateşin önünde bir kere görseydin Esat olmazdın. Muştayı tutan, perçini çakan, teli saran, tanekarla kaynağı birbirine katan o mübarek mahareti dinleseydin Esat olmazdın. Giydiğin o esbaplar onun yaptığı bakır leğenlerde yıkanır. Hangi kahveye girsen onun yaptığı mangalla karşılaşırsın. Hamama girsen onun yaptığı işlemeli hamam leğeni sana seslenir ama sen duymazsın.
Esat bunlar kendisine söylenmiyormuşçasına gülümsüyor, içinden lanetler, küfürler yağdırıyor, lokmalarını yutarken de gözlerini devirerek büyük oğluna bakıyordu.
Her zaman anlattığın şeyleri anlat bana diye çıkıştı büyük oğlan. Misafirler var, onlar gittikten sonra anlatırsın. Ben anlatırım diye diklendi kadın, bana kaderimi hatırlatma.
Kendinden çıkış noktası arayan, kaçışa hazırlanan bir adam havasıyla oğluna baktı Esat. Cevap vermemesi için minnettarlık duygusunun yarattığı hoş bir iklimle kaşlarını yukarı kaldırarak uyardı onu.
Kimsenin beni susturma hakkı yok diye sürdürdü kadın. Senin babanın ömrü Yeni Çarşı'da geçti. Orada tüyü dökülmüş sahipsiz bir köpekle gezdi hep. O köpek insanın gözüne bakar, haline ahvaline bakar. İnsanda isteksiz bir sevgi varsa insanı kendi haline bırakır, peşinden gitmez. Sevmediğin halde o köpek senin peşine niye takıldı Esat? Çünkü senin düşmüş zavallı bir adam olduğunu anladı o köpek. Bu dünya o köpeğe kurban olsun. Seni yalnız bırakmak istemedi fukara köpek.
Boşnak Canib'in, Saffet'in, Rafet'in, Ömer Ağa'nın meyhanelerine girdin. O garip köpekle seni kapının önünde bekledi hep. Gözüne çok uşan sineklerle beraber bekledi durdu. Seven gözün bakışı yarana hafif değerse yaran sağılır Esat. Bu sözümü o sağır kulağına küpe et. O köpeğin seven gözü senin yarana değdi. Yaran sağılacağına köbüş boku kadar büyüdü. Niye? Çünkü sen düşmüş bir adamdın. Şu haline bak. Beni dinlemediğin her halinden bellidir. Her zaman söylerim. Her zaman duymazsın. O zaman söyleme ana. Sen sus, karışma. Bir ben değil. Bu Zonguldak'ta senden çok çekti Esat. Zonguldak'ın her kapısı seni gördü mü acıyla gıcırdar. Eğer açıksa kendiliğinden kapanır. Niye kapanmasın ki? Ben de olsam kapanırım. Halk evinden çıktı mı kapının önünde bekleyen o günahsız köpekle beraber gider. Balkaya pastanesinin camlarından pastaları seyredersin. O köpek sana bir şeyler söyler ama sen duymazsın. Madenci Maksut çivinin yazıhanesinin önünden geçer. Kulağını pencereye yaklaştırır. İçeriden gelen sesleri dinlersin. O mazlum köpek de senin çok kıymetli bir iş yaptığını sanır. Orada sabırla seni bekler. Durdu. Dışarıdan gelen sesleri dinlerken kurt görmüş dağ keçisi gibi tek tek misafirlere, oğluna ve eltilerine baktı. Bana inanın, bana inanmazsanız gidin İstanbul Pastanesi'nde müşteri bekleyen bir pastaya sorun. O pastaya da inanmazsanız gidin Ali Tat Pastanesi'nde yere düşmüş bir pasta kırıntısına sorun. Ben Esat'ın bakışlarından kurtulmak için yerdeki odun talaşlarına karışmış her pasta kırıntısına sordum. Allah şahidimdir. Tamam ana, anladım seni. Bunları sonra anlatırsın. Misafirler var. Kendinden ve hayattan firar ederek aklın ötesine, yönsüz karanlık bir noktaya yerleşen Abbas büyük bir dikkatle dinliyordu kadını. Bu kadın müderris Cemal'in kızı değil miydi? Konuşurken göz kapaklarını indiren kadınların çevrelerine duyguyla baktıkları inancında olduğu için duygulanmıştı. Hurşit farkında değildi hiçbir şeyin. Nafiye'nin sevecen ışıltısına hapsetmişti kendisini. Esat ise her gün aynı şeyleri dinlemenin yarattığı sağır bir rehavetle gülümsüyordu. "Ayakta durma, gel şöyle otur," dedi büyük kadın Yasemin. Büyük kadının yaltaklandığını sezinledi, teklifini duymazlıktan geldi Şükrü'ye. Sustu. Yasemin bu anlamlı suskunluğu sonradan görme bir zengin olduğu için alçalma endişesi güçlü olan babası Dalbaz Veli gibi kaşlarını çatarak karşıladı. Titreyen üst dudağını dişleriyle bastırıp arkaya yaslandı. Rahat edemedi, ayağa kalktı. Bağırsaklarını tahripkar bir ruhla büyüyerek zorlayan ve uygunsuz sesler çıkaran gaz illetinden kurtarmak için hızla dışarı attı kendini. "Lanet bir hayat," diye sürdürdü Şükrü'ye. "Kuşun ödü yılanın sütüyle beslenen bir hayat. Kadının kızı ölmüş, kadın kızının meyti üzerinde yana yana ağlamış, acı kadını parelemiş, o sırada anasını arayan bir ceylan yavrusu oradan geçmiş. Kadın kızının başından kalkmış, o ceylan yavrusunun acısına yerleşmiş." Sustu, geldi Esat'ın başucuna dikildi. "O kadının yerinde olsaydı sen ne yapardın Esat?" Yorgunluğunu yarattığı güzel hayallerin gücüyle hafifleten Esat, kuşkularını, vehimlerini, savunma güdülerini eskisi gibi önemsemediği için cevap vermedi. Kadın kocasındaki acıma duygusunun derecesini mi öğrenmek istiyordu? Kendisini dev aynasında gören ve her şeyin sahibi sanan insandaki acıma duygusunun kör olduğunu bilmiyor muydu? "Sen nasıl bir insansın Esat?" "Ben küçük bir insanım," diye mırıldandı Esat konuklarına bakıp gülümseyerek. "Bu dünyada büyük insan yoktur. Büyük ararsan derya büyüktür, gök büyüktür, toprak da büyüktür. Ben kendimi bunların sahibi sanmam. Bunların hiçbiri ölüp de bana karışmaz. Ben ölür bunlara karışırım."
"Ölüm?
Ölümü ağzına alma ana. Yukarı çık, yat biraz, rahatına bak." Kadın çevresine gözlerini devire devire bir değişiklik, bir mucize arıyormuşçasına bakındı. Hurşit ve Abbas'la göz göze geldi. Abbas duygularını göz bebeklerinde ışık gibi yoğunlaştıran ve insanlara bakarken de o ışığı parçalayarak bakan kadının gözlerinden kaçırdı gözlerini. Kendi içindeki kalabalığa daldı. Güçlü bir sonsuzluk duygusuna sahip olduğu için baktığı her insanı farklı bir çiçeğe benzetiyordu. Dünya gerçekleşmeyecek hayallere doğru yükselen ama gerçekleştirdikleri kadar yaşayan kısa ömürlü çiçeklerle dolup taşıyordu.
"Beni bu evin sağanlığında dolaşan yaşlı inekle karıştırma oğlum.
Senin baban her gece kör bir baykuşla yola çıkar. Her gece bir mezarlığa gider. Kendisini öldüren karıların bir gün dirileceklerini sanır. Dirilip de kendisiyle evleneceklerini sanır. Senin baban delirmiş. Senin babanı bu insanlar delirtti.
Hurşit'le Abbas'a baktı dik dik. Söyleyemediklerini ona söyletmek için delirttiler.
Abbas söylene söylene üst kata çıkan kadını dinlerken düşünüyordu. Kurutulmuş su kabağının içinden bir çay kaşığı tuz alıp önüne koydu. Soğanını tuza bandı, bir parça ekmekle beraber ağzına attı. Sesini hafif kısarak, ''Şimdi gel de bana hak verme Esat dayı'' diye mırıldandı. ''Her şey boş değil mi? Dibi delik değil mi her şeyin?''
Esat ağzını elinin tersiyle sildi. Üzülmez ocaklarından çıkarılan molozlarla doldurulmuş eski bir çukurun üzerinden geçerken bulup duvara astığı muskanın üzerindeki nazar boncuğuna baktı. Her kazmacının ruhunu bir madene benzeten ve bu kara elmas şehrini anlamak için onların ruhuna girmek isteyen Kadir öğretmeni anımsadı.
Ben bu dünyada kimsenin ruhuna giremedim, kimseyi anlayamadım. Aha işte bu kadın, hep böyle yapar. Ummadığım bir zamanda gelir, tepemde biter, içinin harabesini üzerime yıkar gider.
Sen büyük adamsın baba dedi Ahmet. Anam senin kadrini kıymetini bilmedi.
Ahmet'in hiçbir işe yaramayan ama içli ve saygın bir duyarlılıkla söylediği bu sözler, nefeslikten ocağa gelen esinti gibi ferahlattı Esat'ı.
''Anan da var çeneli bir kadındır oğlum. Yanlış anlama. Ben onun çenesinden bir zarar görmedim. Gördün işte gene ebür cübür konuştu gitti. O konuşunca ben hiç konuşmam. Konuşsam ağzımdan çıkan her lafı mağdur duruma düşürür. Neme lazım. Keşke önüme atılan bir kemik üzerinde 40 yıl düşünseydim de ananla 40 yıl yaşamasaydım. Canına kıyan kadınların gücünü, güzelliğini ben anana anlatamadım.'' Senin anan beni bu dünyada fuzuli hale getirdi. Yazık bana.
Abbas'a senin nasihatın nedir Esat dayı?
Esat Hurşit'in soruş tarzından ve Abbas'ın ağırlaşmış sarkan kellesinden durumun iç açıcı olmadığını çıkardı. Kafası soru işaretleri ve uydurma mazeretlerle dolu bir konuşmanın rahmi gibi sancılıydı.
Abbas kızı, kız da Abbas'ı sevmiş. Hal böyleyken kız bir başkasına gitmiş. Bu sevdanın yufka yeri nereydi bilemem. Belli ki gön yufka yerinden delinmiş. O kız boynunda bir ilmikle o delikten sallanacak. O kızın gittiği oğlan aç bir kurttur. Kurdun boğazına ciğer asmışlar. Yazık, ben bıktım bu sevgi işlerinden. Sevginin getirdiği dertlerden, belalardan bıktım. Abbas'ın durumunda bir şey yok. Hepimizinkinden iyidir. Abbas her şeyin boş olduğunu gören bir adamdır. Her şey boş, Abbas da boş. Mesele buysa Abbas büyük adamdır. Her şey boşsa sevda da boştur. Boş şeye üzülmek boş iştir. Ben 3 kere evlendim, 3'ünde de sevdalandım. 3'ünün de boş olduğunu gördüm.
Babam yanılmaz diye destekledi Ahmet. Bir şeye boş demişse boştur.
Bu dünyada ben hep beni güldürenin değil ağlatanın yanına gittim. Hiçbir şey bilmediğimi anladığım zamanda kalabalığa karıştım. Tavuğun yumurtlarken horozun zora düştüğü yerlerde durmadım, kaçtım. Ben Şükriye'nin anlattığı gibi bir adam değilim. Kadın geldi, sizin gördüğünüz bu Esat, yemini benden yiyen gidip başka yerde yumurtlayan bir tavuktur demeye getirdi. İstediği gibi konuştu. Konuşsun. Vicdanı yırtılmış bu kadının. Sabaha kadar konuşsaydı ağzımı açıp bir söz etmezdim. Bu Zonguldak'ta hiç böyle bir koca gördünüz mü? Görmediniz. Ben bu evde boğayım ama bu kadın inek değil. Bu kadın da boğa. Benim boynuzumda çamur yok. Boğa boğanın boynuzunda çamur görmezse korkmaz. Bırakın konuşsun rahatlasın. Ne zararı var? Bana bir zararı yok. Ama beni yedi tüketti.
Babam büyük adamdır. Anamın karşısında bir tek söz bile söylemez.
Niye söyleyeyim ki? Bana ne faydası var? Dil kesik, baş selamet.
Dışarı çıktıklarında yağmur dinmiş, defne ve deniz kokusuyla ağırlaşan, ılık bir sis yorganının altında uyumaya başlamıştı toprak. Muallaktaymış gibi donuk, ışıltılı buz parçalarını andıran sokak lambalarını geçip dar karanlık bir patikaya girdiler. Sisin gizlediği denizi ve deniz fenerini düşündü Abbas. Çocukluğu canlandı gözlerinin önünde.
kömür almaya gelen gemilerle onları uyaran liman sirenleri, siz cinleri.
Ben iskeleye gidiyorum diye mırıldandı. İstersen git, Nafiye'yi de al getir.
13. ayrımın sonu, sayfa 162.